Sevgili dinleyenler, dış basında geçen hafta yer alan manşetleri dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu ile konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda. Sayın Bayramoğlu, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Tuna Hanım, merhaba.
Sayın Bayramoğlu, Gazze ile başlayalım istiyorum. Gazze'deki son gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi vereceksiniz bize. Hangi olaylar yaşandı, taraflar arasındaki durum nasıl gelişti ve uluslararası toplumun tepkisi ne yönde, dinlemek isteriz sizden.
Evet, şöyle başlayabiliriz. Geçtiğimiz hafta gerçekten büyük bir katliama sahne oldu. Gazze yine ifadesini vurgulamak gerekiyor çünkü gerçekten hani bir hafta olmuyor ki biz benzer bir katliamdan bahsetmeyelim. Yüzden fazla Filistin'in üzerine ve yardım bekleyen aslında Filistin'in üzerine ateş açıldı. Buna tanık olduk ve daha doğrusu yüzden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralıdan bahsediyor malumunuz. Bu olay yaşandı. O zamana kadar havadan insani yardım göndermeyen Amerika birden ertesi gün hemen insani yardım gönderme kararı aldı. Bu konunun uluslararası basında veriliş şekli de gerçekten yani ne demek lazım? İbretlik ama hani olumsuz anlamda bunu kullanıyorum özellikle. Çünkü İsrail ordusunun yetkililerinin açıklamaları referans alınarak haberleştirildi. BBC mesela o konuda İsrail ordusu iddiaları reddediyor gibi bir konunun ardında hangi iddiaları diye siz haber metnini okumanız gerekiyor. Veya işte ilk başta reddetti aslında ilk gün ama sonrasında artık yadsınamayacak görüntüler de olunca tabii tonda bu noktada objektifliğe doğru diyelim adım atıldı ama tabii ki objektif olduğunu söylemek mümkün değil. Gerçekten o konuda zaten adil bir durum söz konusu değil. İsrail'in orantısız bir güç kullandığı herkesin malumu. Dediğimiz gibi ertesi gün hemen Amerika bir kararla, ani bir kararla havadan insani yardım bıraktı. Ama tabii bunun bırakılma yöntemi, onun insanlar arasında adil paylaşılıp paylaşılamayacağı bunlar hepsi tartışma konusu. Tabii bir ilginç olan bir başka konu Amerikalı yetkililerin açıklamalarıydı. Pazar günü Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili ve bir an önce 6 haftalık ateşkes çağrısında bulundu, yapılması çağrısında bulundu. Ama burada çok ilginç bir detay var. Amerikan basınında NBC'nin satır aralarında verdiği bir not. Şöyle, hani bazen böyle konuşulur, denir ki işte derin güçler ve işte komplolar Amerika yönetiminde bazı adımlar atılmak isteniyor ama engelleniyor gibi. Yani bu bunu destekleyecek ilginç bir gelişme oldu. O da Kamala Harris'in yapacağı açıklamanın metninde aslında İsrail'in eleştirildiği ve bu konuda orantısız güç kullanıldığı ile ilgili bazı ifadelerin olduğu iddiası var. Sonra bu 3 Amerikalı yetkiliye dayandırılıyor NBC'nin haberi. Hı hı. Sonrasında ama deniyor ki güvenlik yetkilileri, yani ulusal güvenlik yetkililerine Kamala Harris'in konuşma notu gönderildikten sonra bu notun revize edildiği ve bu sert ifadelerin o nottan çıkartıldığı söyleniyor ve sonrasında da Kamala Harris hiçbir şey yokmuş gibi, sanki o ifadeleri az önce söyleyecek kendisi değilmiş gibi bu sefer İsrail'lere yakın tonda açıklamalarda bulunuyor.
İsrail lobisinin işlediğini söyleyebiliriz.
Söylemek tabii yani. Ama işte bakın burada bahsettiğimiz ulusal güvenlik yetkilileri. Yani bir başkan yardımcısının yapacağı açıklamaya müdahaleden bahsediyoruz. Bir tarafta sözde seçilmiş, daha doğrusu seçilmiş birisi ama bir tarafta da atanmış olduğu bilinen, bizzat hatta Biden tarafından atanan yetkililerden bahsediyoruz.
Ama işte lobinin de çok güçlü olduğunu söyleniyor. Tabii. Ya. Demek ki yönetimsel anlamda bile çok ele geçirmişler.
Evet, yani bu noktada şu söyleyeyim. En azından hani bunu düşündürdüğünü söyleyebiliriz biz. Diyebiliriz ki yani bu konuda evet bunun yaşanmış olması bu konudaki işte derin güçler, işte gizli güçler var argümanına en azından karşı çıkan insanlara karşı bakın bunlar yaşanıyor denebilir bu noktada. Bir başka haber yine İsrail Cumartesi günü Refah'taki bir hastanenin dışına bir saldırı düzenledi ve 11'den fazla kişi yine hayatını kaybetti. İsrail basınında Haaretz bir noktada İsrail yönetimini eleştiren haber kurumlarından bir tanesi, nadir hatta ender haber kurumlarından biri. O mesela, onun yayınladığı bir haber vardı. O da çok fazla konuşulmuyor uluslararası basında ama Gazze'nin İsrail'in askeri robotlar için bir test alanı olduğunu söyledi Haaretz. Burada çok ilginç, hatta şirketlerin isimleri de veriliyor. Amerikalı Philadelphia merkezli Ghost Robotic isimli şirkete ait askerlere, daha doğrusu robot olarak uzaktan kumandalı köpeklerin kullanıldığı söyleniyor. Bu köpeklerin çok ilginç gerçekten özellikleri var. Ürkütücü, yani o noktada onu söylemek lazım. Yani o sivillerin nelere maruz kaldığını göstermek açısından önemli. 10, yani şöyle deniyor, saniyede 10 metre hareket edebiliyorlar ve 10 dakika kadar da durmaksızın hareket edebiliyor bu robot köpekler. Yani dolayısıyla hani sadece askerler, insanlarla mücadele etmiyordu ki siviller. İsrail ordusunun kontrol ettiği robotlarla da o noktada mücadele ediyor. Tabii şunu söylemek lazım. Evet, tablo bu açıdan çok aydınlatıcı değil, daha doğrusu aydınlık bir tablo değil. Ama hani tünelin ucunda bir ışık varsa eğer, o noktada bazı tepkilerin, özellikle Amerika'da yönetime yakın veya yönetimde daha önce asker olarak, örneğin görev almış, yönetimde demeyelim de asker olarak orduda yer almış bazı yetkililerin tepkilerinden bahsediliyordu. Bunların en çok bilineni de Aaron Bushnell'in kendini İsrail Büyükelçiliği önünde yaktığı o olay. Tabii şunu söylemek lazım, ama bu olayın acaba tepkilerle ilgili bir fitili ateşleyip ateşlemeyeceğinden bahsediliyordu. İlginç bir dönemden geçiyoruz, çünkü şöyle bir konu var. Aslında 3 gün oldu bu konu ama uluslararası basın bu konuyu nedense gündeme almış değil. Bruno Donat, bu isim Birleşmiş Milletler'in kıdemli siyasi işler ve insani yardım yetkilisi. İşte bu isim 3 gündür açlık grevine başlamış durumda. Ve bunu simgesel bir açlık grevi diyor ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek istediğini söyledi. Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3. gününü tamamladığını söylüyor. Bu noktada ilerleyen günlerde muhakkak uluslararası basın bu noktaya odaklanacaktır, ama bu konunun tabii uluslararası basın tarafından arka plana itilmiş olması da yine dikkat çeken bir husus. Çünkü bu noktada artan tepkiler yönetimleri İsrail konusunda halkların talebi doğrultusunda hareket etmeye, ki bu yönetimlerle çelişiyor çoğu zaman İsrail özelinde, zorlayacak endişesiyle belki de uluslararası basın bu konuda çok fazla haber kullanmıyor, haber yapmıyor bu konuyu. Dolayısıyla bunu da ben dinleyicilerimizin dikkatine sunmak istedim.
Bir diğer konumuza geçelim dilerseniz. Rusya ve Almanya arasında yaşanan casusluk krizine. Bu kriz de çok konuşuldu. Bu krizin detayları nelerdir? Krize neler sebep oldu? Taraflar arasındaki ilişkilerin nasıl etkilendiğini sizden dinlemek isteriz.
Şöyle, gerçekten o konu, evet, geçtiğimiz günlerde Rusya Today televizyonunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan tarafından paylaşılan bir haberdi. Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planını istişare ettiği ses kaydını yayınladı Russia Today. Tabii bu Kırım Köprüsü neden önemli? Kırım Köprüsü Rusya'nın Kırım'la bağlantısını sağlayan köprü ve daha önce iki kez Ukrayna tarafından saldırıya uğramış bir köprü. Hı hı. Ama tamamen zarar görmemişti. Şimdiki iddia o ki bu saldırı planıyla o köprünün tamamen işlevsiz hale getirilmesinin hedeflendiği söyleniyor. Sputnik'in haberinde, bu haberinde Simonyan, yani Russia Today'in genel yayın yönetmeni, bu ses kaydı her şeyi açıklıyor diyor. Ve ilk başta böyle bir ses kaydının varlığıyla ilgili ilk metin yayınlandığında şüpheyle yaklaşılmıştı diyor. Hatta bunun gerçek olmadığıyla ilgili iddialar vardı deniyor. Ama sonrasında 4 Alman subayın Kırım Köprüsü'nü nasıl vuracaklarını, bunun için kaç füzeye ihtiyaç duyulacağını ve bunun fark edilmeden nasıl yapacağını tartıştıkları bir ses kaydı olduğu söylendi bunun. Scholz tabii sonrasındaki süreçte bir de şu söyleniyor. Evet, Almanya yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı örneğin, askerlerin kesinlikle Ukrayna'da olmayacağını söylemişti. İşte deniyor ki aslında bu olayın yaşanması sonrasında Eğer bu ses kaydı gün yüzüne çıkmasaydı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz hala NATO'nun ve Almanya'nın çatışmaya katılımını reddedecekti bir taraftan. Ama bir taraftan da gizli olarak böyle bir operasyona mı imza atacaktı deniyor. Tabii bu kayıtlar sonrasında, kayıtlardan aslında hemen önce Olaf Scholz'un bir başka açıklaması vardı. Olaf Scholz dedi ki, biz Ukrayna'da sahada olamayız dedi ve İngiltere ve Fransa'yı işaret etti aslında. Hatta İngiltere'den de tepki geldi bu konuyla ilgili. Hani kendilerini hedef gösterilmiş olması dolayısıyla. Çünkü şöyle söylüyormuştu Scholz. Eğer uzun menzilli füze verecek olursak biz bunların nasıl kullanılacağıyla ilgili ordu mensuplarımızı da askerlerimizi de Ukrayna'da bulundurmalıyız demişti. Dolayısıyla İngiltere de bu noktada ona karşı çıktı. Çünkü halihazırda İngiliz askerlerinin bunu bu operasyonun içerisinde olduğuyla ilgili açıktan kabul edilmiş bir veri yok İngiltere tarafından. Sonrasında şunu söylemek lazım. Tabii bir taraftan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un acaba NATO birlikleri Ukrayna'ya gönderilmeli mi? Bunlar tam tartışılıyorken yaşanmış olması ilginçti. Kaydın yayınlandığı günün bir başka önemi de Navalny'nin cenaze töreninin olduğu gün olması. Bu da yine ilginç bir detay. Ve son olarak tabii Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Almanya Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada da bu kaydın gerçek olduğunu ve bu kaydın Rusya tarafından ele geçirildiğini doğruladı. Dolayısıyla bu kabul edilmiş bir bilgi, artık bunu söyleyebiliriz.
Kayıt internet sitesine konulmuş ve şifrede 1-2-3-4 şeklinde herkesin dinleyebileceği, ulaşıma açık bir hale gelmiş.
Aslında
öyle
çok,
bir haber var
evet,
çünkü.
Çok ilginç güvenlik açığı detayları var.
Evet.
Savunma Bakanı'nın açıklaması vardı. Rusya'yı Almanya'ya karşı hibrit saldırı gerçekleştirmekle suçladı. Ama bahsettiğiniz gibi bir şifre kullanılmış olması ilginç. Daha ilginç olan bir konu, Der Spiegel'de haber oldu bu da Almanya'da. Ses kaydının ele geçirme nedeni olarak general ve subayların çevrim işi toplantıyı ordunun video konferans sistemi üzerinden değil de Zoom üzerinden. Zoom'a benzer, daha doğrusu Webex platformu üzerinden yapmış olmaları. Ve toplantıya katılan generalin Singapur'da bulunduğu otelin internet ağını kullanması sonrasında aslında Rusya'nın çok da zor olmayan bir şekilde Rus istihbarat servisinin görüşmeye sızması şeklinde oldu. Bu ilginç tabii. Peki bu olay sonrasında uzun menzilli füze tedariğinden vaz mı geçilecek? Bu konuyla ilgili aslında Financial Guardian'da bir haber vardı. Ve İngiltere bu olayın hemen sonrasında dahi ordudaki sızıntı skandalına rağmen Almanya'yı Kiev'e uzun menzilli füze vermeye çağırdı. Guardian'daki haberde Londra'nın Taurus füzeleri için lobi faaliyetini güçlendirdiğini, bilakis beklentilerin tersine bu füze ile ilgili beklentileri güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Son olarak da Bloomberg Ajansı'nın yine bir başka haberinde Almanya ile müttefiklerinin arasına açıldığı sorunuzda da vardı bu. Ajansa hatta konuşan, Bloomberg'e konuşan kaynaklar sızıntının Almanya'nın İngiltere ve Fransa arasında bir gerginliğe yol açmasının beklendiğini söyledi. Ama bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Sadece Almanya, İngiltere, Fransa arasında değil, NATO ülkelerinden de temsilcilerin operasyonun, herhangi bir gerçekleşik operasyonun Almanya'nın bulunması durumunda güvenliğiyle ilgili özensiz yaklaşımı nedeniyle endişeye yol açtığı da söyleniyor. Bu noktada önümüzdeki süreçte bu durum Almanya ve Rusya arasında bir gerginlik sahası olarak ortada duracak diye söyleyebiliriz. Son olarak önümüzdeki haftada Amerika'daki seçimlerle ilgili önemli detaylar var. Ona da
önümüzdeki hafta. Evet. Sayın Bayramoğlu, süremizin sonuna geldik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size değerli açıklamalarınız için. Sevgili dinleyenler, dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu dış basında geçen hafta yer alan manşetleri değerlendirdi.